Merhabalar, Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kayatürk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bu bölümümüzde yine Gözde Karadağ'la birlikteyiz ve kaldığımız yerden sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Önceki bölümden cevaplanmamış birçok sorumuz var ve Gözde sağ olsun bu bölümde de bize eşlik edecek ve sorularımızı yanıtlamaya devam edecek.
Ben o zaman şöyle başlıyorum. Anladığım kadarıyla çalışma öncesinde kişilerle birebir görüşme yapıyorsunuz önce ve olası travmalar üzerinde duruyorsunuz. Bildiğimiz travmalar olabilir aile geçmişimiz, hani birkaç kuşak öncesine dair. Ama bilmediğimiz travmalar da olabilir ve bundan kaynaklı bir problem yaşıyor olabiliriz. Bu travmalar nasıl ortaya çıkıyor aile diziminde?
Öncelikle şuradan bahsedeyim. Bir ön görüşme soruları paylaşıyoruz. Bu ön görüşmede işte annemizle babamızla olan çocukkenki ilişkimiz, onların birbiriyle olan ilişkisi, ailede erken bir ölüm var mı, göç var mı, bildiğimiz bir travma var mı, terk edilmiş bir eski sevgili var mı gibi aslında biraz daha aileyi anlamak adına bazı sorular soruyoruz. Ama burada aldığımız bilgiler bizim direkt aile dizimi çalışmamızı etkileyen ya da evet ben bu travma üzerinden gideyim diye konumlandırdığımız bir şey değil. Bize tamamen alan söylüyor aslında nereden gitmemiz gerektiğini. Koyduğumuz temsilcilerin hisleri bize götürüyor oraya. Hatta bazı durumlarda ben travmayı anlayamıyorum çünkü bilgi verilmemiş olabiliyor. Yani şöyle düşünmeyin, herkes her zaman her şeyi yazıyor gibi düşünmeyin. Ya da annesini babasını hiç tanımamış insanlar da var aile dizimi yaptıran. İşte çok çocukken evlatlık verilmiş kişiler de var. Onlar ailelerine dair hiçbir zaman belki de hiçbir şey bilmiyorlar. Ya da dediğim gibi bilgi paylaşmak istemeyen kişiler de oluyor. Ama biz aile diziminde zaten bu travmanın ne olduğuyla ya da olayın ne olduğuyla ilgilenmiyoruz. Daha çok oradaki sıkışmış enerjiyle ilgileniyoruz. Ve genelde ben anlayamasam bile danışan bunu anlıyor. Yani ben ona sadece şeyi anlattığım durumlar oluyor. Bak burada işte anne ve anneanneden gelen böyle böyle bir durum varmış diye anlatıyorum. Oradaki enerjiyi tasvir ediyorum. Daha sonra kişi bana evet aslında anneannem şöyle şöyle bir şeyler yaşamış. Anneme de böyle böyle yapmış diye kendisi açıklayabiliyor. Yani o yüzden bütün her şeyi zaten bilmemiz mümkün değil. Dediğim gibi bizim travma sandığımız ama travma olmayan şeyler de olabilir. Ya da aşılmış, çözülmüş, bize aktarılmamış şeyler de olabilir. Ya da biz bunların etkisini kendimiz bertaraf etmiş de olabiliriz. Hani öncelikle bilmek güzel. Hani ben o soruları herkesin kendi ailesini tanıması, bilmesi için de faydalı görüyorum. Ama bir taraftan da aile dizimi için hiç bu bilgiler olmasa da yine aile dizimi çalışması yapılabilir. Çünkü biz yanlarımızla ve temsilci olarak seçtiğimiz kişilerin hisleriyle çalışıyoruz.
Evlatlık olma konusundan bahsettiniz. Böyle durumlarda neler oluyor? Mesela ben evlatlık olabilirim. Üvey annem ve üvey babam da dahil oluyor mu bu aile dizimine? Ya da ben evlatlık almış olabilirim. Yine bu da aynı şekilde aile dizimindeki yerine. Yine buna benzer şekilde işte ailede yaşanan boşanmalar, yapılan yeni evlilikler, eski eşlerin konumu ne, ondan da biraz bahseder misiniz?
Tabii ki aile dizimi bizim biyolojik anne babamızı ve biyolojik atalarımızı aslında inceliyor. Yani evlatlık aldıysak ya da evlatlık alındıysak aile diziminde bu kişilerle çalışmıyoruz birinci derece olarak. Yani anne baba diye koyduğumuz kişiler gerçekten biyolojik olan anne babalar oluyor. Fakat tabii ki bizim gerçek hayatta anne baba olarak kabul ettiğimiz kişiler bizim hayatımıza etki eden, bizi bazı noktalarda kaynak olan, belki bazı noktalarda bizi travmatize eden kişiler de olabilir. Fakat biz aile dizimi çalışmalarında öz anne ve babayla çalışıyoruz. Özellikle eğer bir şey varsa, bir evlatlık varsa, mesela diyelim ki ben evlatlık verilmiş birisiyim. Benim aslında anne ve babamla bağım daha ben çocukken kesilmiş. Benim aslında aile dizimi çalışması yaparak bu ailedeki bağları, anne ve babayla olan bağı kurmak için çok güzel bir yöntem aile dizimi. Çünkü biz şöyle sanıyoruz. Kendi hani tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerin bizim üzerimizde etkisi yok sanıyoruz ama aslında çok fazla etkisi var. Çünkü bana hayat oradan geliyor. Yarısı annemden geliyor, yarısı babamdan geliyor. Ben onları hiç tanımamış olsam da, evlatlık verilmiş olsam da, görüşmüyor olsam da benim hayatımda iki gerçek var. O kişinin annem olduğu, o kişinin de babam olduğu. Benim hayatta değiştiremeyeceğim iki şey bu.
Benim okuduğum, daha doğrusu dinlediğim kitaplardan bir tanesi de Marin Selin ya da Selene isimli bir psikolog, yanlış hatırlamıyorsam. Bağlı Kaderler, Ayrı Yazgılar isimli bir kitabıydı. O daha çok şey üzerinde duruyordu. Hani aile diziminde atalarımızdan gelen travmaları ele alıyoruz gibi değil de daha çok aile sistemi üzerinde duruyor. Ve onun söylediği, aile sisteminde eğer evlatlık birisi varsa ailede ya da boşanılmış eski eş varsa onların da aile sisteminde bir yeri olduğunu ve ne yapmış olurlarsa olsun, yani çok kötü kişiler olmuş olsalar dahi o aile sistemindeki yere onları koymamız gerektiğini söylüyor mesela o.
Kesinlikle, aynen öyle. Aslında biraz önce bahsetmek istediğim de o. Hani anne baba değişmez bir şey aslında. O, onun nasıl olduğu, neden bıraktığı, bunların hepsi aslında insan zihninin koyduğu tanımlamalarla gelen bir şey. Ama bir çocuk için bunun hiçbir önemi yok. Annesi ve babası var sadece. Ya da işte ölen çocuklar, ölen kardeşler, gene belki hiç tanımadı. Ama o da var hayatta, o da var aile sisteminin içerisinde. Ve bizim aile dizimi temellerindeki zaten ele aldığımız ikinci konu, ilki ait olmakta en başta bahsettiğim. İkincisi de herkesin ailede eşit bir yere sahip oluşu. Bizler kendimizce diyoruz iyi, kötü, işte yargılıyoruz, onları bir kategorilere ayırıyoruz ama sistem bu şekilde çalışmıyor. Sistem için herkes eşit ve herkesin bu sistemde var olma hakkı var. Kim hangi sebeple bu aileden dışlandıysa onun yarattığı boşluk bir sonraki nesillerde doldurulacaktır. Ne demek? Aslında bizim içimizdeki bir parça o dışlanan kişinin bir parçasıyla özdeşleşir ve benim orada hayatta ilerlememe engel olur. Bu dışlanmış kişiler belki de işte zamanında görgü kurallarına göre, toplum kurallarına göre uygun şeyler yapmadığı için dışlanan insanlar, işte istenmeden sahip olunan bebekler, kürtaj bebekler, cinayet kurbanları ya da katiller gibi gibi, yani aklınıza gelebilecek aslında toplumdan, aileden dışlanan herkes ailede aslında var. Yani bizim onları yok saymamız onun sistemde yok olduğunu göstermez. Sistemde her zaman vardır ve bir sonraki nesillerde o kişi mutlaka temsil edilir. Ki çalışmalarda çok sıkça gördüğümüz konulardan bir tanesidir.
Ben bunu kabullenmekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Yani aile dizimi konusunda en aklıma ya da içime yatmayan, içime sinmeyen şeylerden bir tanesi. Atıyorum ben, benim babam annemin tecavüzcüsü olabilir ve ben babamı kabul etmek zorundayım aile sistemine, aile dizimine göre. Ben demiyorum ki her sabah uyandığımda babamın nefretiyle uyanayım, sürekli bütün hayatımı babamın nefretiyle doldurayım. Ama o adamı yok sayma hakkım da olsun diye düşünüyorum. Yani Pınar, aslında biraz da sana da sormak istiyorum bu konuyu. İkiniz de ne düşünürsünüz?
Evet evet, aynı zamanda mesela babasının tecavüzüne uğrayan bir çocuk da olabilir. O
evet.
Yarın öbür gün bir dizim açtırdığında bir kere o travma ile nasıl başa çıkıyorsunuz, o çok korkutucu bir şey bence. Yani ciddi bir travma, çok ağır bir travma ve disosiyasyon dediğimiz, yani o anda zamandan kopma, bedeninden kopma durumlarının da yaşanabileceği bir durum. Depersonalizasyon, derealizasyon gibi durumların yaşanabileceği ciddi bir travmatik etki doğurabilen bir an olur. Onun o anda açığa çıkması. Ve bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Böyle bir şey hiç yaşadın mı bugüne kadar? Sonra o seans nasıl toparlanıyor? Onları çok merak ediyorum açıkçası.
Şöyle, tabii ki biz aile diziminde de şöyle bir yaklaşımımız yok. Herkes birbirini çok sevecek, herkes birbirine saygı duyacak. İşte aile dizimi bittiğinde herkes sarılıp öpüşerek ayrılacak gibi bir şey yok. Tabii ki hayatta bazı kişileri sevmeyebiliriz, bazı kişileri görmek istemeyebiliriz. Ama bizim hayatımızda devam edebilmemiz için bazı şeyleri kabul etmemiz gerek. Evet, bir anne, bir baba çocuğuna kötü davranmış olabilir, çok kötü şeyler yapmış olabilir. Ve çocuk bu kişileri hayatından çıkartmak isteyebilir, affetmek istemeyebilir. Bunların hepsi çok doğal. Ya da benzer şekilde bir çocuk anne babasına zarar vermiş de olabilir. Ama burada aile diziminde aslında açığa çıkartmak ve konumlandırmak istediğimiz şey bu. Bunun sana bir hediyesi oldu. Yani sen bunları yaşamış olsan da sana bir şey, bir yerden bir şey geldi. Bunun bir hediyesi oldu. Yani sen annenle bunu yaşadın, babanla bunu yaşadın. Evet, ama senin şu anda hayatta var olmanı sağlayan şey annenden ve babandan getirdiğin, aldığın hayat. Yani onları bir araya getiren gücün sana verdiği hayat. İşte belki baba anneye, yani erkek kadına tecavüz ettiği için hayata geldin. Baktığında babaya çok öfkelisin, anneye üzülüyorsun ama bu hayat aslında o olayın sonucunda oldu. O olay gerçekleşmeseydi bu hayat olmayacaktı. Yani aslında bu çok zor ve ağır bir kabulleniş, evet. Ama her zaman öfkede kaldığımızda da hayata devam edemiyoruz. İşte o yanımız, o öfkeli yanımız oraya tutunuyor ve beni her zaman aşağıya çekiyor. Her zaman benim ileriye gitmemden beni engelliyor. Bu şey demek değil, işte babanı çok seveceksin, bu durum için şükredeceksin gibi bir şey değil asla. Sadece hani olanı olduğu gibi kabul etmek var ya, evet bu oldu ve bundan ben oldum. Okey, yani bunu aslında kabule geçirmek. Çünkü her zaman öfkede kalamayız. Ya da biz çok sevdiğimiz birisi öldüğünde de illa cinayet olmak ya da başka birisinin zarar vermiş olmasına gerek de yok. Bir hastalık ya da bir kazayla da bu gerçekleşmiş olabilir. Bazen oraya takılı kalıyoruz. O ölüme takılı kalıyor bir yanımız tabii ki. Diğer yanımız hayatta yaşamaya devam ediyor çünkü hayatta kaldı. Ama bir yanımız da orada kalıp oradaki acıdan beslenebiliyoruz. Ya da yine çok sevdiğimiz bir sevgilimizden ayrıldığımızda da bu oluyor. İlla hani böyle ölmesine de gerek yok kimsenin bizim oradaki o bağa tutunmamız için. İlla kötü bir şeye de tutunmamıza gerek yok. Bazense çok mutlu olduğumuz bir anı tutulup etrafta dünya çatlasa bile o mutluluk anında kalıyoruz. Aslında bu kalma da bizim bir yanımızın kalma göstergesi. Yani aslında burada söylemek istediğim şey şu. Ben ne yaşıyorsam yaşayayım, her şey bir sebepten. Bu sebebi kabul etmek zor olabilir, kolay olabilir, bir süreç olabilir. Beni travmatize ediyor olabilir. Ya da belki yok sayıyor olabilirim, donmuş olabilirim, orada bir sorunum yok sanıyor olabilirim. Bu da mümkün tabii ki. Ama ne olursa olsun ben şu an burada hayattayım ve bana bu hayatı veren şey benim annemin, babamın, atalarımın, onlar her kimlerse, hangi durumda ne yaşadılarsa buna rağmen hayatın bana akmış olması. Peki ben bu hayatla ne yapmak istiyorum? Onların ne yaptıkları değil, benim kendi hayatımla ne yapmak istediğim. Ben burada takılıp kalacak mıyım? Yoksa burada önüme bakmanın bir yolunu bulacak ve onun içerisinden kendimi çıkartacak mıyım? İşte aile dizimi de aslında tam olarak bununla ilgili. Aile dizimi çalışmasında travmatize ile karşılaşmak, evet, olabilecek şeylerden bir tanesi. Bununla ilgili hani çeşitli teknikler var zaten hani bizlerin de uyguladığı belki basit seviyede. Ben bir kere karşılaştım. O da çok yakın zamanda ki hiç böyle bir olayda yoktu. Kişinin kendisi hem parçası olarak hem de muhtemelen temsilcinin kendisinde benzer bir durum vardı ve orada travmatize oldu. Ama yani böyle çok korkulan, ürkütülen ya da benim öyle hissettiğim bir an öyle bir yerden değildi. Normal telkinlerle onun burada olduğunu, kendisi olduğunu hatırlatacak söylemlerle onu tekrardan alana getirmek ve hatta çalışmaya devam etmesini sağlamak oldu yaptığım. Ama onun dışında bir şeyle karşılaşmadım, böyle bir tecrübem olmadı. Tabii ki karşılaşılıyordur ama bununla da ilgili zaten gerekli şeyimiz var. Hani gerekli eğitimimiz, bilgimiz var diye söyleyebilirim.
Bir de aile diziminin temel taşlarından bir tane şey var. Hayata geldiğimiz için annemize, babamıza minnet etmemiz gerekiyor ve şükran dolu olmamız gerekiyor. Ama eğer ben babamın tecavüzüne uğradıysam, işte annem buna göz yumduysa, böyle sevgisiz bir ailede büyüdüysem ve sonrasında bundan kaynaklı olarak bir türlü kendime güzel bir hayat kuramadıysam ve hayatımdan nefret ediyorsam, niye anneme ve babama bunun için minnettar olayım ki?
Aslında hayatı onlardan aldığımız için, yani biraz önce söylediğim şeye ya benzer bir şey söyleyeceğim aslında. Sevmek zorunda değiliz, bağ kurmak zorunda değiliz. Onlardan nefret etmemizi, onlara karşı öfke hissetmemizi hak edecek şeyler yapmış olabilirler. Ama benim bir gerçeğim var. Ben gözde olarak anne ve baba sevgisine ihtiyaç duyuyorum. İnsan olarak anne baba sevgisine ihtiyaç duyuyor. Belki bu yaşımızda, bu zihnimizde, bu farkındalığımızla bunun yerini birçok şeyle dolduruyoruz ama işte çocukken öyle olmuyor. Tek ihtiyacımız olan şey annemizden babamızdan sevgi almak. Her şeyi bunun için yapıyoruz. Oynadığımız oyun, yediğimiz yemek, ya onlar gibi olalım, onların istediği şeyleri yapalım, bizi daha çok sevsinler diyoruz. Ya da İyice uçarı kaçarı oluyoruz, ortalık yıkıyoruz ki dikkat çekerek sevilmek istiyoruz. Çünkü çocuk iyi kötüyü bilmiyor öğrenene kadar. Onun için sadece annesi babası ve onlarla beraber olma isteği, onlara ait olma isteği var. Tabii ki zaman geçtikçe dengeler değişebilir, birbirlerine zarar verilen bir ilişki olabilir ama bunu da farkında bir birey olarak, yani yetişkin yerden, çocuk yerden değil de yetişkin yerden farkına varıp insan sınırlarını çektiğinde aslında hayatına devam edebilir. Ben annemi babamı çok seviyor olabilirim ama hayatımı onların hayatına bağlı yaşarsam da hayatıma devam edemem. Yani diyelim ki çok bağımlı bir ilişkimiz var, çok iyiyiz. Hani sizin söylediğinizin öbür tarafından bakalım. Çok iyi bir ilişkimiz var ama sürekli beni yanlarında istiyorlar. Her gün onlarla olmamı istiyorlar ama benim bir ailem var, benim bir çocuğum var. Ben onlara bağımlı olursam kendi ailemi kuramıyorum. Evet, annem babamsın, saygı duyuyorum, çok seviyorum ama sana sınır koymak zorundayım. Çünkü ben evlendim, kendi aile sistemimi kurdum ve bu aile sistemimin yürümesi için de buraya sınır çekmem lazım. Yani şunu birbirinden ayırmak lazım bence. Anne babamız şükran duyuyoruz tabii ki de. Bize hayat verdiler, bize baktılar, bizi büyüttüler. İyisiyle kötüsüyle ne yaşadıysak yaşayalım. Evet, ama ben bir bireyim. Ben yetişkin bir bireyim ve kendi kararlarımı, kendi sınırlarımı, kendi sevdiğim ve sevmediğim şeyleri belirleyebilirim. Neye ihtiyacım olduğunu en iyi ben bilirim, bilebildiğim ölçüde. Bu ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi sınır çekmekse, sağlıklı bir sınırdan bahsediyorum. Öfkeden gelen bir sınırdan bahsetmiyorum. Sınır çekmekse, evet benim bu sınırı çekmem gerekiyor. Ya da hiç görüşmemekse, evet görüşmemeyi de seçebilirim. Ama içimde bunu neden yaptığımın kabulünde olmam lazım. Yani şuradan yaparsam bu benim hayatıma ilerlememe engel olacaktır. Hiç umurumda değil annem ya. Hiç ne yaparsa yapsın ben artık kafama hiç takmıyorum gibi bir yerden yapıyorsak zaten kafamıza takıyoruzdur. Orada sadece görmezden gelmeye çalıştığımız bir yer vardır. Ve aslında o gösteriyordur kendini. Biz onu kapatmaya çalışıyoruzdur. Ama gerçekten hayatın aşk akışında kabullendiysek, orayı öyle bıraktıysak ve farklı bir yol izlemeye karar verdiysek, bizim için hayat daha farklı akacaktır.
Peki bu kadar travmalardan bahsetmişken biraz da aile diziminin terapiyle olan ilişkisinden konuşalım istiyorum. Aile dizimine gelmeden önce terapiye gitmiş olmak ve belli bir noktaya gelmiş ve orada çözemediğim problemlerini belirlemiş olmak faydalı oluyor mu? Ya da aile diziminde belli bir içgörü kazandıktan sonra terapiye gitmek de aynı şekilde faydalı oluyor mu?
Birbirinin neden sonucu değiller. Birbirlerini besleyebilirler, birbirlerine destek olabilirler ama birinin olması için diğerinin olmasına gerek yok. Ama mutlaka birisi terapi alıyorsa ve aile dizimi yaptıracaksa biz şunu öneriyoruz. Hani terapistinizin bilgisi dahilinde, hatta kendisinin de katılımını isterseniz kendisinin de katılımıyla olsun. Çünkü terapist o kişinin geçmişine daha hakim, sürecine daha hakim. Belki nerelerde tetikleneceğini biliyor ya da bir sonraki sürece devam etmek için onu en doğru şekilde yönlendirecek kişi terapist olacaktır. Yani aile dizimi terapinin ön ya da son koşulu değil ama bir kişi terapi alıyorsa ve aile dizimi yaptırıyorsa mutlaka terapistin bilgisinin olması gerekli. Ve şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Terapi esnasında tıkanılan bir yer olduğunda ya da orada aile dinamiği ile ilgili bir şey keşfedildiğinde aile dizimi seansı alıyorlar. Aile dizimi çalışmasını gerçekleştiriyoruz terapistin de katılımıyla beraber. Daha sonra onlar kendileri terapilerine devam ediyorlar. Yani bu şekilde de süreci işlettiğimiz oluyor. Ama dediğim gibi birbirlerini aslında besleyen ve destekleyici olan çalışmalar. Yani aile dizimi terapiyi destekler diyebilirim. Ama aile dizimi yaptırmak için önce terapi olması lazım ya da sonrasında terapi olması lazım gibi bir şey tabii ki yok.
Hı hı. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Aslında yayına başlamadan önce biraz giriş yaptık bu konuya. Ben son bir yıl içerisinde çok farklı kişilerin düzenlediği seanslara katıldım, aile dizimi seanslarını. Ve burada beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi gerek seansı düzenleyen kişilerin gerekse diğer katılımcıların sonrasında seans bittikten sonra olayı irdeleyerek böyle biraz dedikodu malzemesi haline getirmesiydi. Sizi özellikle bugün konuk etmem sebeplerimden bir tanesi de sizin bu konuda mahremiyete en çok saygı duyan kişi olduğunuzu gözlemlemem oldu. Siz de öncesinde çok fazla seans yaptırmışsınız. Sizin de tecrübeleriniz vardır. Bu konuda ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
Ben mahremiyete önem veriyorum. Çünkü zaten çok kolay konuşabilen bir toplum değiliz. Yani susturulan bir toplumuz ve kendi özelimizi anlatmakta da çok zorlanabiliyoruz. Ki bu alana geliyorsak da biraz daha yargısız, biraz daha kendimizi daha rahat hissedeceğimiz bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada iki farklı uygulama şekli var. Yani bir tanesi benim seçtiğim kişinin ne çalışılan konuyla ilgili, ne geçmişine dair bilgi paylaşıldığı bir çalışma yöntemi. Öte yandan bir de şu yöntem var. Hani bu yöntem olarak uygulandığı için söylüyorum. Hı hı. Kişinin genogramını da yani aile bilgisini de o grup içerisinde verdiği, çalıştığı konuyu da o grup içerisinde söylediği ve hatta çalışma esnasında da konuşmaların gerçekleştiği. Aslında bu biraz uygulayıcının kendi yöntemine bağlı olarak değişir. Hani doğru ya da yanlış diyemem. Çünkü her kişinin de tercihi farklı olabiliyor. Bir kişi bu açıklıkta orada olmakta hiçbir rahatsızlık duymuyorken başka kişiler duyabiliyor. Buna en basit örneği şu bile var. Bazı kişiler diyor ki ben sadece tanıdığım insanlarla aile dizimi yaptırabilirim diyor. Bazı kişiler de diyor ki ben tanımadığım kişilerle aile dizimi yaptırmak istiyorum. Benim gibi kişiler de benim için hiç önemli değil diyor. Yani aslında burada biraz daha insanların da ne istedikleri, ne yaptıkları önemli. Ama tabii ki şunu doğru bulmuyorum. Yani dedikodu boyutuna gelip olayın irdelenmesi, oradan olmuştu, senin anneannen ne yapmış, işte annen sana böyle mi demiş gibi konuşmaları doğru bulmuyorum. Bu çünkü yöntemden de başka bir şey aslında. Aslında konuşmanın başında da bahsettiğim o kişinin içselleştirilmesi, duyguyla kalması, o durumu sindirmesi sürecini de bence etkileyecek bir şey. O yüzden ben kendi çalışmalarımda ne ön görüşme sorularını birisiyle paylaşıyorum, ne konuyu birisiyle paylaşıyorum. Tabii ki de danışanın kendisi konuyu anlatmak isterse, oradaki kişilere ya da paylaşım yapmak isterse tabii ki de paylaşım yapabilir. Ama ben kendim uygulayıcı olarak böyle bir paylaşımda bulunmuyorum. Kişilere de özellikle şunu söylüyorum. Hani çalışmadan sonra birbirinizle konuşmayın. Şey özelinde. Aa bak ben anneannen olarak böyle hissetmiştim. Ben deden olarak böyle hissetmiştim diye konuşmayın siz de. Çünkü o alanda olan alanda kaldı zaten. Orada açığa çıkması gereken her şey çıktı. Ondan sonraki biraz daha bizim üstüne konuşma isteğimiz, merakımız, öğrenme isteğimizle doğuyor. O yüzden hani alanda olanı alanda bırakmak bana en sağlıklısı gibi geliyor.
Konuda kesinlikle katılıyorum size. Demin son sorum dedim ama aklıma bir soru daha geldi burada. Hazır aile dizilimini her boyutunu konuşmuşken bunu da konuşalım istiyorum. Aile dizilimi eskiden sadece yüz yüze yapılan bir uygulamaydı. Son zamanlarda online olarak yapılması da oldukça yaygınlaştı. Siz yüz yüze de yapıyorsunuz sanırım. İkisinin arasında herhangi bir fark gözlemliyor musunuz sonuç ya da başarı açısından?
Sonuç ya da başarı açısından hiçbir farklılık görmüyorum. Hatta ben kendime de hem online çalışma yaptırıyorum, hem yüz yüze çalışma yaptırıyorum. Ama şöyle farkları var tabii ki. Yüz yüze olduğunuzda hani aynı ortamdasınız, birbirinizin gözüne bakıyorsunuz, birbirinize temas ediyorsunuz. Hani o yüz yüze olmanın etkisi biraz daha farklı hissiyat anlamında. Ama çalışmanın uygulanışı, verimliliği ya da sonucuyla ilgili herhangi bir şeye rastlamadım. Hem kendime yaptırdığım çalışmalarda, hem başka kişilerin dizimlerine katılıp temsilci olduğumda, hem de kendi uygulayıcı olduğum çalışmalarda online'ın da çok verimli ve başarılı olduğunu gördüm. Hatta şöyle açılardan da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hani evde otururken herhangi bir zamanda dizime katılabiliyorsunuz. Kendinize dizim açtırabiliyorsunuz. Öbür türlü hani yüz yüze bir organizasyon ihtiyacı oluyor. Yani onun tadı çok farklı. Yüz yüzenin tadı çok farklı. Onu ayırıyorum ama online çalışmanın da avantajı aslında istediğiniz zamanda biraz daha kolay ulaşabiliyor olmanız. Temsilci olacakken örnek veriyorum. Hani çok benim de online çalışmalarım oluyor. Ve temsilci olarak hani her zaman katılabiliyor kişiler. Hani ulaşamayan insanların da ulaşmasını sağlıyorum aslında. Ben öyle düşünüyorum en azından. Örneğin başka şehirlerde olan birisinin normalde benim çalışmama katılması, benim çalışmam daha kendinden bir şeyler bulması hani çok olağan değil normal şartlar altında sadece yüz yüze olsaydı. Ama online'ın da buna aslında katkı sağladığını düşünüyorum ki sizlerle tanışmamız da öyle. Online sayesinde oldu. Hani aile dizimi uygulayışı ve hissiyatı olarak hiçbir fark olmadığını söyleyebilirim. Fakat yüz yüze de temas etmek ve göz göze bakmanın tabii ki farklı bir hissi var.
Gözde Hanım çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Gerçekten çok ayrıntılı cevaplar verdiniz. Sizi de biraz yorduk ama eminim dinleyenler için de çok faydalı bir yayın olacaktır.
Çok teşekkür ederim Kevser Hanım. Çok büyük keyif aldım ben de bu sohbetten. Çok teşekkürler tekrardan.